Ayrım 2. Halidonların Büyüsü. Robert Ludlum. Sayfa 22. İkinci kısım. Soğuk kış havasının kafasını toparlamasına yardımcı olacağına inanan Alex, Preston'ın arabasıyla geri dönmesi için yapılan öneriyi kibarca reddetti. Hareket ederken daha rahat düşündüğü gibi sert rüzgarda iç dünyası üzerinde yoğunlaşmasına yardımcı oluyordu. Düşünmekten çok özümlemesi gereken çok şey vardı. Bir bakıma av sona ermişti. 11 yıllık koşturmacadan sonra karmaşık labirentin sonu görünüyor gibiydi. Nedeni yalnızca para değilse de para bağımsızlığın yolunu açan bir köprüydü adeta. Sınırsız bir bağımsızlık, istemediği hiçbir şeyi yapmak zorunda kalmayacağı bir konum. Anne'nin öldürülmesi bir sıçrama tahtası olmuştu. Belki bir bahaneydi ama duygusal patlamanın yanı sıra çok derine inen kökleri vardı. Warfield'ın pek de gerekli olmayan diye tanımladığı araştırma toplantısı akademik sistemin kaçınılmaz kurallarındandı. Tüm laboratuvar çalışmaları ortaya konulan ödeneklere göre ayarlanıyordu. Gereksiz pek çok uğraşı. Sürüyle anlamsız toplantı, işe yarayan birçok araştırma gerekli ödenek çıkmadığı için yarım kalmıştı. Ya da bölüm başkanı ilerleme yanlısı vakıflar adına daha belirgin ilerlemeler görülebilmesi için çalışmaların yönünü değiştirmişti. Alex akademik sistemle savaşacak gücü olmadığı veya politikasına uyum sağlayamayacak kadar öfkeli olduğu için üniversiteyi terk etmeyi yeğlemişti. Şirketlerle çalışmaya da dayanamıyordu. Onların da öncelik sıralaması farklıydı ama bir amacı vardı, kâr etmek. Yalnızca kazanç düşünülüyordu. İstenilen kazancı sağlamayan projeler bir daha arkaya dönüp bakmaksızın rafa kaldırılıyordu. Yalnızca konuyla ilgilen, zaman yitirme. Sonunda şirketlerle çalışmaktan vazgeçip kendi adına iş yapmaya başlamıştı. Hiç olmazsa kendi değer yargılarına göre çalışmalarını yönlendirebiliyordu. Derinlemesine düşününce Warfield'ın önerdiği her şeyin doğru, kabul edilebilir ve harika olduğu görülüyordu. Altından kalkabileceğine emin olduğu bir araştırma için hiçbir yasa dışı yönü bulunmayan 2 milyon dolar kazanacaktı. Jamaika'da adı geçen bölgeyi anımsar gibiydi. Duncan's koyuna doğru Falmouth'un doğu ve güneyinde, kokpitin iç taraflarındaydı. Dunstone daha çok kokpit bölgesinin ıssız, hatta bazı yerleri haritalarda bile gösterilmeyen dağları ve ormanları ile ilgileniyordu. Uçakla Montego Körfezi'nden 10, yeni gelişmekte olan New Kingston'dan da 15 dakika uzaklıktaydı. Önümüzdeki 3 hafta için Dunstone daha belirgin bir plan hazırlayacaktı ve bu arada da Alex birlikte çalışacağı ekibi toparlayacaktı. Artık Strand'a varmış, Savoy Oteli görünmüştü. Hiçbir şeyi halletmiş sayılmazdı ama halledecek bir şey olduğu da söylenemezdi. Üniversiteden işine yarayacak insanlar bulması gerekiyordu yalnızca. Çok kişinin ilgileneceğinden emindi ve tek kuşkusu istediği düzeyde birilerini bulma konusundaydı. Dar yoldan avluya girip kapıcıyı selamladı ve otelin kalın cam kapılarından içeri girdi. Sağ taraftaki resepsiyon masasına yaklaştı ve mesaj olup olmadığını sordu. Yoktu. Masanın ardındaki smokinli görevli garip bir soru sordu. ''Yukarı mı çıkacaksınız Bay McAuliffe?'' ''Evet, yukarı çıkacağım.'' diye yanıtlarken şaşırmıştı. ''Niçin?''
''Pardon, anlayamadım.''
''Niçin soruyorsunuz?'' diye sordu McAuliffe gülümseyerek.
''Kat servisi şu anda çok meşgul. Yani temizletmek ya da ütületmek istediğiniz bir şey varsa.'' diye yanıtladı adam, güven verici, yumuşak, tipik İngiliz aksanıydı.
''Anlıyorum, teşekkür ederim.'' Alex tekrar gülümseyerek asansöre bindi. Adamın yüz ifadesinden bir şeyler çıkarmaya çalışmış ama başaramamıştı. Ancak yine de bir şey vardı. 6 yıldır bu otele gelip giderdi ve bir tek kez bile kimse kendisine yukarı çıkıp çıkmayacağını sormamıştı. Savoy Oteli'nde bulunduğunu göz önüne alınca anlamsız bir soruydu bu. Yoksa Dunstone konusundaki kuşkuları ve aldıkları önlemler mi bu duyguyu yaratıyordu?
Odaya girince soyunup bornozunu giydi ve oda servisinden buz istedi. Masanın üstündeki viski şişesi doluya yakındı. Pencerenin yanındaki koltuğa oturup oda servisinin bıraktığı gazeteyi açtı. Savoy görevlilerine özgü bir çabuklukla kapısı vurulunca yerinden kalktı ve şaşkınlıkla durakladı. Görevliler koridora açılan kapıyı vurmadan anahtarlarıyla içeri girerlerdi. Yalnızca yatak odasının kapısını içeriden kilitleyip sizi görmelerini engelleyebiliyordunuz. Alex hızlı adımlarla yaklaşıp kapıyı açtı. Karşısında uzun boylu, sevimli bir orta yaşlı adam duruyordu.
Bay McAuliffe?
Evet. Benim ismim Hammond. Sizinle biraz konuşabilir miyiz?
Ah tabii, elbette.
Adamın girmesi için işaret ederken gözleriyle koridoru araştırdı Alex.
Oda servisinden buz istemiştim ve sizi de kat görevlisi sandım.
Aa, öyleyse sizin şey, banyonuza girebilir miyim? Kimsenin beni görmesini istemiyorum.
Ne? Yoksa Warfield'dan mı geliyorsunuz?
Hayır Bay McAuliffe, İngiliz istihbaratından. Üçüncü kısım.
Alex kadehine buz atarken Hammond tekrar odaya döndü.
Oldukça kötü bir tanışmaydı Bay McAuliffe. Yeniden kendimi tanıtabilir miyim?
Hiç gerek yok. Şimdiye dek kimse otel odamın kapısını vurarak İngiliz istihbaratından geldiğini söyleyip banyomu kullanmak istediğini belirtmemişti. İçki alır mısınız?
Teşekkür ederim. Az olsun. Biraz da soda lütfen.
McAuliffe içkileri hazırlayıp Hammond'a kadehini uzattı.
Paltonuzu çıkarın ve oturun.
Çok naziksiniz, teşekkür ederim.
Hammond paltosunu bir iskemlerin arkasına astı.
Çok meraklandım Bay Hammond diyerek pencerenin önündeki koltuğa yerleşti Alex.
Resepsiyon görevlisi yukarı çıkıp çıkmayacağımı sordu bana. Sanırım sizden söz ediyordu.
Evet ama hiçbir bilgisi yok. Otel yöneticilerinin sizinle para konusunda görüşmek istediklerini sanıyor. Genellikle böyle hallederiz.
Ya, çok teşekkür ederim.
Eğer sizi rahatsız ediyorsa konunun farklı olduğunu söyleriz.
Önemli değil.
Bana haber ulaştığı zaman bodrum katındaydım ve servis asansörüyle yukarı çıktım.
Oldukça gizli kapaklı.
Ancak gerekli diye adamın sözünü kesti Hammond. Son birkaç gündür sürekli gözetlendiğinizi söylersem sizi korkutmuş olmam umarım.
McAuliffe duraklayıp kadehini dudaklarına götürdü.
Korkuttunuz bile. Gözetleyenler sizden değil herhalde.
Sizi ve peşinizde olanları uzaktan izledim diyebilirim.
Hammond viskisini yudumlayarak gülümsedi.
Bu oyundan hoşlandığımı sanmıyorum dedi McAuliffe sakin bir sesle.
Biz de.
Kendimi daha ayrıntılı tanıtabilir miyim?
Lütfen.
Hammond cebinden siyah deri bir cüzdan çıkarıp Alex'e yaklaştı.
Mühürün altında bir telefon numarası var. Kesin, saptama yapmak için telefon ederseniz sevinirim.
Gerek yok Bay Hammond, şimdilik benden bir şey istemediniz.
Ama isteyebilirim.
O zaman ararım.
Anlıyorum.
Pekala, Hammond koltuğuna döndü. Kimliğimde de belirtildiği gibi askeri istihbarat mensubuyum. Ayrıca dış işlerine atandım ve vergi dairesi adına da çalışıyorum.
Mali konularda araştırmacıyım.
İstihbarat servisinde mi?
Alex yerinden kalkıp kendine bir viski daha doldurdu.
Pek olağan bir durum değil galiba. Banka ya da bankerlik bürosu olsa anlardım ama casusçuluk oynayanların ne ilgisi olabilir ki?
Bilgi toplama işleminin büyük bir kısmı parasal konular aracılığıyla gerçekleştirilir. Tabii her soruşturmanın şekli farklıdır.
Yanlış düşünmüşüm dedi Alex ve izleyen sessizlik içinde Hammond'un oturmasını beklediğini sezdi.
Ne demek istediğinizi anlıyorum galiba.
Birkaç dakika önce bana Dunstone'da çalışıp çalışmadığımı sordunuz.
Bunu sorduğumu sanmıyorum.
Pekala, Julian Warfield dediniz ve ikisi de aynı kapıya çıkar. Hata yapmışım ama size herhangi bir şey sorduğumu anımsamıyorum.
Elbette yaptığınız anlaşmanın bir koşulu da bu zaten. Bay Warfield ya da Dunstone ile ilgili hiçbir şeyden söz edemezsiniz. Gayet iyi anlıyoruz ve doğrusunu isterseniz onaylıyoruz. Eğer gizlilik konusunda verdiğiniz sözden dönerseniz derhal öldürülebileceğinizi düşünüyoruz.
McAuliffe kadehini indirip sakin bir tavırla konuşan İngiliz'e dikkatle baktı.
Akıl almaz bir laf bu.
Dunstone şirketi böyle çalışır diye yanıtladı Hammond usulca. Sanırım açıklarsanız daha iyi olacak.
Elimden geleni yapacağım. Anlaşma yaptığınız jeofiziksel araştırmalar için gönderilecek olan ikinci ekipsiniz.
Bana böyle bir şey söylenmedi diyerek adamın sözünü kesti Alex.
İyi bir nedeni vardı. Birinci ekiptekiler öldü. Daha doğrusu yok olup öldüler. Ekibin Jamaikalı üyelerinin izleri bulunamadı. Beyazların da öldüklerinden kesinlikle eminiz.
Nasıl olur? Yani nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
Çünkü Bay McAuliffe içlerinden biri İngiliz ajanıydı.
İstihbarat servisinden gelen yumuşak sesli adamın anlattıkları McAuliffe'i büyülemiş gibiydi. Hammond adeta Elizabeth dönemine ait bir tiyatro eserinin karmaşık yapısını açıklayan bir Oxford profesörüydü. Büyük bir sabırla çözümlenemez gibi görünen ana hatları açıklıyor, bilgisinin yeterli olmadığı noktalarda varsayımlara başvuruyor ve McAuliffe'in aradaki farkı algılaması için elinden geleni yapıyordu. Dunstone yalnızca bir sanayi şirketi değildi ve amaçları herhangi bir holdinge oranla çok daha farklı yerlere uzanıyordu. Yönetim kurulu üyelerinin listesi şirketin yalnızca İngilizlere ait olmadığını belirtiyordu. Dunstone şirketi Avrupa Birliği'nin ve birlik üyelerinin ticaret yaptığı ülkelerin kontrolü dışında global düzeyde karteller kurmak isteyen uluslararası finansörlerin oluşturduğu bir kuruluşun Londra'daki merkezi sayılırdı. Varsayımlara göre Washington, Londra, Bonn, Paris, Lahey ve diğer hükümetlerin ekonomik açıdan işe karışmasını önleyecek bir biçimde yapılanmıştı. Sonunda bu başkentler bir kaynak ya da pazarlık konumu olmayan müşteriler statüsü kazanacaktı.
Temel olarak Dunstone'un kendi hükümetini kurmaya çalıştığını söylüyorsunuz sanırım.
Doğru bildiniz. Bu hükümet ekonomik ticaret unsurlarına bağlı olarak yaratılacak. Firavunlar döneminden bu yana görülmedik miktarlarda parasal kaynaklar bir araya getirilecek. Yaratacağı ekonomik felaketin yanı sıra Jamaika hükümeti de Dunstone şirketinin eline geçecek. Öğrendiğimize göre Jamaika Dunstone'un hareket merkezi olacak. Başarıya olacaklarına inanıyorum Bay McAuliffe.
Alex kadehini pencerenin kenarına bıraktı, otelin avlusundaki kiremitli çatılara bakarak düşüncelerini sıraya koymaya çalıştı.
Bildiklerimi ve sizin anlattıklarınızı bir araya getirince bakalım anlayabilmiş miyim? Dunstone Jamaika'nın gelişim sürecine büyük çapta yatırım yapmak istiyor ve biz bu rakamın astronomik olduğunu biliyoruz. Yatırımın karşılığında ise mutluluk duyan Kingston hükümetinden bir dolu karşılık bekliyorlar.
Yani eğer ben Dunstone olsaydım bunu beklerdim. Vergi indirimleri, ithalat izinleri, işçi kullanma hakkı, araziler gibi kolaylıklar istenecektir. Bunların hiçbiri yeni değil.
Başını çevirip Hammond'a baktı.
Herhangi bir ekonomik felaketin ipuçlarını göremiyorum ama belki İngiltere açısından olabilir.
Doğru düşünüyor gibisiniz diye yanıtladı Hammond. Gerçekten de önceleri endişelerimiz yalnızca İngiltere açısından kaynaklanıyordu. İsterseniz İngiliz garipliği diyebilirsiniz. Ülkemizin ticaret dengesinde Dunstone önemli bir unsurdur ve yitirmek istemeyiz.
Yani bunu önlemek için bir komplo hazırladınız.
Bir dakika Bay McAuliffe diye sözünü kesti Hammond sesini yükseltmeden. İngiliz hükümetinin en üst kademeleri asla komplolar hazırlamaz. Eğer Dunstone göründüğü gibi bir şirket olsaydı, Downing sokağındaki sorumlu kişiler ülke çıkarlarını korumak için açıkça müdahale ederdi.
Ama korkarım durum farklı. Dunstone, Londra, Bonn, Paris, Roma ve kesinlikle Washington'daki çok hassas noktalara kadar ulaşıyor. Bu konuya daha sonra değineceğim. Şimdilik Jamaika üzerinde durmak istiyorum. Siz ayrıcalık, vergi kolaylığı ve teşvik dediniz. Ben kapsamak diyeceğim.
Sözcükler, sözcükler.
Yasalardan söz ediyorum Bay McAuliffe. Başbakanların, kabinelerin, parlamentoların onayladığı yasalar.
Şöyle düşünün Bay McAuliffe. Stratejik konumda bulunan bağımsız bir ülkenin var olan hükümeti, dünya pazarlarına sahip olan inanılmaz boyutlardaki bir endüstriyel tekel tarafından kontrol ediliyor. Hiç de saçma değil. Burnumuzun dibinde oluşu verecek. Hammond'ın alçak sesle ve otoriter bir tavırla dile getirdiği açıklamaları Alex uzun bir süre düşündü. MI5'in her şeyi nasıl öğrendiğini açıklamadan Dunstone'un çalışma yöntemini anlattı İngiliz ajan. İsviçre bankalarından çok büyük tutarlarda paralar, Kingston kentinin uluslararası bankaların şubelerinin bulunduğu kısacık King sokağına aktarılmış. Ama İngiliz, Amerikan ya da Kanada bankalarına yatırılmamıştı. Pek de güvenli olmayan Jamaika bankaları ise tarihleri boyunca görmedikleri kadar hızlı bir para akışına tanık olup şaşkına dönmüşlerdi. Jamaika'ya akan servetin Dunstone'a ait olduğunu çok az kişi biliyordu. Bu az sayıdaki insana 8 saatlik bir iş günü boyunca dönüp dolaşan para transferleri ile istenilen kanıtlar sağlanmıştı. Çok yüksek düzeydeki seçilmiş birkaç kişiye Kingston'a yepyeni bir gücün geri döndürülmesi olanaksız bir biçimde geldiği açıklanmıştı. Üstelik bu yeni gücün karşısında Wall Street ve Whitehall bile titrerdi.
Eğer bu kadar bilginiz varsa niçin araya girip durdurmuyorsunuz? Olanaksız dedi Hammond. Tüm transferler yasal yoldan yapılıyor ve suçlayacak biri yok. Son derece karmaşık bir ağ gibi çalışıyor. Dunstone'un beyni Warfield'dır. İnandığı ilkelerden biri, kapalı bir toplumun ancak çeşitli uzantıları birbirinden habersiz olursa etkili bir biçimde çalışacağıdır.
Başka bir deyişle bildiklerinizi kanıtlayamıyorsunuz ve
kanıtlayamadıklarımızı da ortaya sermek istemiyoruz diye sözünü kesti ama haklısınız.
Tehdit edebilirsiniz. Yani bildiklerinize dayanarak ortalığı birbirine katabilirsiniz. Ama bu riski göze alamazsınız. Her şey Bonn, Washington, Paris ve diğer başkentlerdeki hassas noktalara bağlı. Bu konuda da haklı mıyım?
Haklısınız.
İnanılmaz derecede hassas olmalılar.
Şirketin uluslararası boyutlarda olağanüstü derecede güç sahibi insanların bir araya gelmesiyle oluştuğunu düşünüyoruz.
Hükümetlerin içinde mi?
Önemli endüstri kesimleriyle işbirliği içindeler.
Örneğin?
Alex'in gözlerinin içine baktı hemen.
Sözlerimin yalnızca bir varsayım olduğunu anlıyorsunuz değil mi?
Pekala, zaten benim hafızam da pek kuvvetli değildir.
Tamam diyerek ayağa kalkıp odada dolaşmaya başladı hemen. Örneğin sizin ülkenizde başkan yardımcısı ya da onun bürosunda çalışanlardan biri ve kesinlikle henüz adını bilmediğimiz bazı senatörler, İngiltere'de avam kamerasının önde gelen bazı isimleri ve hiç kuşkusuz gelir vergi dairesinin çeşitli bölüm müdürleri, Almanya'da Bundestag'ın üst rütbeli Vorsitzendenleri, Fransa'da sağ kanadın seçkin isimleri, tanımladığım bu kişiler kesinlikle Warfield ile işbirliği içinde. Bu düzeyde etkili kişiler olmasaydı Dunstone bu kadar kolaylıkla ilerleyemezdi. Bu noktadan kesinlikle eminiz.
Ama bu kişilerin kimler olduğunu bilmiyorsunuz.
Doğru.
Ve size bir şekilde yardımcı olabileceğime inanıyorsunuz.
İnanıyoruz Bay McAuliffe.
Elinizin altındaki tüm kaynaklara karşı benden mi yardım istiyorsunuz? Ben yalnızca Dunstone şirketi adına araştırma yapmak üzere anlaşma önerisi aldım.
Dunstone adına ikinci araştırma ekibini kuracaksınız Bay McAuliffe.
Alexander dikkatle İngiliz ajana baktı.
Ve birinci ekiptekilerin öldüğünü söylüyorsunuz.
Evet Bay McAuliffe, bunun anlamı da Dunstone'un en az kendisi kadar güçlü bir düşmanının olduğudur. Düşmanın kim olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Yalnızca var olduklarını biliyoruz. Bizimle aynı tarafta olan kişilerle temas kurmak istiyoruz ve araştırmalarınızın güvenliğini sağlayacağız. Siz bizim için kilit adamsınız. Siz olmazsanız biz sonuca ulaşamayız. Biz olmayınca da siz ve adamlarınız büyük bir tehlike altında olacaksınız.
McAuliffe yerinden fırlayıp kısa boylu ajanın tepesinde bir an durdu ve derin soluklar alarak odada dolaşmaya başladı. Hammond genç adamın bu davranışını anlamış gibi sesini çıkarmadan heyecanının durulmasını bekledi.
Alex pencereye yaklaşıp viski kadehini eline aldı.
Tanrım, anlaşılmaz bir adamsınız Hammond. Buraya gelip ekonomi konusunda bir söylev vererek Warfield'ı suçluyorsunuz
ve sakin bir şekilde sizinle işbirliği yapmazsam Dunstone araştırmasını en son görevim olacağını söylüyorsunuz.
Olayları bu kadar keskin siyah ve beyaz olarak görmeyin.
Ama tam olarak bunu anlattınız. Ya yanılıyorsanız?
Yanılmıyoruz.
Bunu kanıtlayamayacağımı gayet iyi biliyorsunuz. Warfield'a gidip aramızda geçen bu konuşmayı aktarırsam, ağzımı açtığım anda anlaşma bozulacak ve herhangi bir araştırmacıya bugüne dek önerilmiş olan en büyük ücreti yitireceğim.
Ücretin miktarını öğrenebilir miyim? Yalnızca merak ettim.
McAuliffe dikkatle Hammond'a baktı. 2 milyon dolara ne dersiniz?
3 ya da 4 önermemesine şaşırdım. Niçin olmasın? Nasıl olsa bu parayı harcayacak kadar uzun yaşayamayacaksınız.
Yani ya Dunstone'un ya da düşmanlarının beni öldüreceğini söylüyorsunuz değil mi?
Böyle olacağına inanıyoruz. Daha başka mantıklı bir sonuç görünmüyor. Tabii görevini sona erince.
Anlıyorum diyerek kadehini tekrar doldurdu Alex.
Hammond da içki ikram etmedi. Eğer sizin anlattıklarınızı gidip Warfield'a söylersem onun beni öldüreceğini mi? Bu sözleri sık sık yineleyecek misiniz Bay McAuliffe?
Bunları kullanmak için başka bir nedenim olmadı Bay Hammond.
Anlıyorum. Hiç kimse bu fikre alışamaz. Evet, sizi öldüreceğini düşünüyoruz. Tabii beyninizdeki tüm bilgileri aldıktan sonra.
McAuliffe duvara dayanıp gözlerini elindeki kadehe dikti.
Bana seçme şansı vermiyorsunuz.
Elbette veriyoruz. Şimdi buradan çıkıp giderim ve hiç karşılaşmamış oluruz.
Ya sizi biri görürse, beni gözetleyenler olduğunu söylemiştiniz.
Beni görmeyecekleri konusunda verdiğim söze güvenebilirsiniz.
Hammond arkasına yaslanıp düşünceli bir tavırla parmaklarını birleştirdi. Ama bu koşullar altında sizin güvendiğinizi sağlayabileceğimizi söyleyemeyiz. Her iki yönden de.
Kanıtlanmamış varsayımlara karşı koruma diyerek ajanın sözünü kesti Alex.
Evet.
Başka seçenek yok.
McAuliffe kadehini kaldırıp birkaç yudum içti.
Bir seçenek var Hammond. Diyelim ki sizin varsayım ya da tezlerinizin gerçekliğini kabul edip işbirliği yapmayı seçtim. Ancak size karşı sorumlu değilim.
Anladığımdan emin değilim.
Nedeni açıklanmayan emirleri yerine getirmem. Kukla gibi iplerimi elinizde tutamazsınız. Bu koşulun tutanaklara geçmesini istiyorum. Doğru söyledim mi?
Sanırım. Ben de sık sık bu sözleri kullanırım.
McAuliffe İngiliz ajanın oturduğu koltuğa yaklaştı. Şimdi bana neler yapmamı istediğinizi açıkça anlatın.
Hammond sakin ve kesin bir sesle yanıtladı. 2 tane hedefimiz var. Birincisi ve en önemlisi Dunstone'un rakiplerinin kimliğini öğrenmek. İlk gönderilen araştırma ekibini öldürecek kadar bilgi sahibi ve fanatik olan kişilerin kimler olduğunu öğrenmeliyiz. Eğer bunu öğrenebilirsek ikinci ve aynı derecede önemli olan aşamaya sıra gelecek. Dunstone şirketi hiyerarşisindeki bilinmeyen isimler, Londra, Paris, Bonn ve Washington'daki henüz tanımadığımız insanların listesi. Hatta 1 ya da 2 tane isim bile yeterli olacak. En küçük bir ayrıntı bile bizi mutlu edecektir.
Nereden başlayacağım?
Korkarım pek fazla ipucu veremeyeceğim ama elimizde bir bilgi kırıntısı var. Yalnızca bir sözcük ya da isim. Emin değiliz. Yine de çok önemli olduğunu düşünmemiz için nedenlerimiz var.
Bir sözcük mü?
Evet. Halidon sözcüğü.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.